Barış Bulut'un hazırlayıp sunduğu Benim Hikayem başlıyor.
Kimi dertlerini gizliyor bu hayatta, kimi kederlerini, kimi acılarını gizliyor, kimisi de hikayesini. Kimi dut yemiş bülbül olur, anlatmaz şikayetini. Gelin birlikte çözelim, dinleyelim benim hikayemi. Barış Bulut soruyor, konukları cevaplıyor. Benim Hikayem, yaşamdan hikayeleriyle her çarşamba akşamı 20 ile 21 arası Tarz Radyo'da. Benim Hikayem, yaşamdan hikayeleriyle her çarşamba akşamı 20 ile 21 arası Tarz Radyo'da. Kimi dertlerini gizliyor bu hayatta, kimi kederlerini, kimi acılarını gizliyor, kimisi de hikayesini. Kimi dut yemiş bülbül olur, anlatmaz şikayetini. Gelin birlikte çözelim, dinleyelim benim hikayemi. Barış Bulut soruyor, konukları cevaplıyor. Benim Hikayem, yaşamdan hikayeleriyle her çarşamba akşamı 20 ile 21 arası Tarz Radyo'da. Benim Hikayem, yaşamdan hikayeleriyle her çarşamba akşamı 20 ile 21 arası Tarz Radyo'da.
Benim Hikayem. Benim Hikayem. Benim Hikayem. Yaşamdan hikayeler sizler. Benim Hikayem. Yaşamdan hikayeler sizler. İyi akşamlar değerli gönül dostlarım. Tarz Radyo'ya hepiniz hoş geldiniz. Benim Hikayeme hepiniz hoş geldiniz. Yaşamın hikayelerini sizlere sunmaya devam ediyoruz. Efendim bugün 6 Kasım 2019 Çarşamba ve saatlerimiz 20'yi gösteriyor yavaş yavaş. Bizler her zaman olduğu gibi ben Barış Bulut programı hazırlayıp sunan sizlerle birlikte bu akşam saat 21'e kadar yayında olacağım değerli dostlar. Evet bazen hepimiz söylüyorum bütün yayınlarımda söylüyorum. Hayatın gerçeklerini sizlere aktarmaya çalışıyoruz bu programda. Hepimiz ne oldum değil de ne olacağımızı düşünmeliyiz. Hayatın gerçeği bu aslında. O yüzden bunu kesinlikle unutmamalıyız. Yaşamın bir engele dayalı olduğunu ve her insanın da bir engelli adayı olduğunu aklımızdan çıkarmamalıyız değerli Tarz Radyomuzun gönül dostları. Evet peki bizleri dinlemeniz için neler yapmanız gerekiyor? Konuğuma sorular sorabilmeniz için neler yapmanız gerekiyor? Program içerisinde hatırlatıyoruz ama yine hatırlatalım. www.tarzradyo.net www.tarzradyo.net adreslerinden bizlere görüş ve düşüncelerinizi, konuğuma sorularınız var ise sorularınızı ulaştırabilirsiniz değerli gönül dostları. Peki bugün bizlerle kim birlikte olacak aziz dostlar? Bugün Sivas'a uzanacağız. Sivas'a gideceğiz. Sivas'ta bizleri Eğitimde Görme Engeller Derneği temsilcisi Selman Devecioğlu hocamız, yazar ve şair Selman Devecioğlu hocamız bekliyor olacak ve birazdan Sivas'a merhaba diyeceğiz. Selman Devecioğlu hocamla birlikte ilk olarak Selman hocamın hayat hikayesinden, başarılarından, yapmış oldukları, yürütmüş oldukları başkanlık, komisyonluk, efendim görme engeller için yapmış oldukları çalışmalardan ve kitaplarından söz edeceğiz. İkinci bölümde de ilimiz Sivas'ta neler yapılıyor, engelle ilgili ne tür çalışmalara imza atılıyor, bunları ele alacağız değerli gönül dostlarım. Tabii ki de her programda olduğu gibi bir türkü arasından sonra konuğum sizlerle birlikte olacak. Sen bir ceylan olsan ben de bir avcı, avlasam çöllerde al ile seni. Aşık Veysel'in güzel bir eseri, Sivas Yöresi'ne ait güzel bir eser. Ardından Selman Devecioğlu hocamla yayında olacağız değerli gönül dostlarım. Sizler www.tazradio.net adreslerinde bizlere sorularınızı ulaştırabilirsiniz diyelim. Ve şimdi gelin güzel bir türkü dinleyelim. Ardından ben buradayım. Benim hikayem.
Sen bir ceylan olsaydın, ben de bir avcı. Avlasam çöllerde saz ile seni. Bulunmaz dermanı, yoktur ilacı. Bulsam yaralasam söz ile seni. Diley diley diley söz ile seni. Sevdiğim güzelim değil, bağlanma karayı allar giyin. Ben bir çoban olsayım, sen de bir koyun. Seslesem elime buz ile seni. Diley diley diley buz ile seni. Koyun olsan otlayı dırdım yaylada. Tellerini yoldurmazdım horada. Balık olsan tahlayı dönsen deryada. Düşürsen tormayı hız ile seni. Diley diley diley hız ile seni. Veysel der ismini koymam dilimden. Ayrı düştün ve tayinimden elimden. Bu kuş olsan da kurtulmazdın elimden. Eğer görsem idi gözüle seni, diley diley diley gözüle seni.
Evet değerli dinleyicilerim, Sivas yöresine ait güzel bir türkü dinledik. Sen bir ceylan olsan ben de bir avcı. Aşk Veysel seslendi bizlere. Ve şimdi artık Sivas'a merhaba diyeceğiz. Sevgili Selman Devecioğlu hocam Sivas'ta bizleri bekliyor. Evet Sivas'a merhaba diyelim. Merhaba hocam.
Merhabalar Barış Bey, nasılsınız?
Teşekkür ediyorum hocam, hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz. Bizler teşekkür ediyoruz. Yayına kabul ettiğiniz için bizleri. Radyo ve radyoculuğu özlemiştik. Radyo programcılığını. Evet. Hele hele internet radyosu ve sizin gibi böyle güzel insanlarla tanışmak, dinleyicilerimizle buluşmak bizleri gerçekten mutlu etti. Bize güzel bir dakika yaşatacağınıza, güzel bir saat yaşatacağınıza inanıyoruz. Çok mutlu olduk. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben de çok teşekkür ediyorum. Benim davetimi kırmadığınız için. Nasılsınız hocam? İyi misiniz?
Çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalar devam ediyor ilimizde. Sivas'ımızda. Bizle de eğitim faaliyetlerimize devam ediyoruz. Hayatımız bu şekilde geçiyor.
Peki şimdi yavaş yavaş artık Sivas'ı ve sizleri tanımaya başlayacağız. Şimdi değerli dinleyicilerimiz de tabii ara ara soruları olacaktır. Değerli dinleyicilerimiz bizden nerelere, bizlere nasıl ulaşacaklar? Hemen programa geçmeden önce ben onları da bir aktarayım. İnşallah programa başlayacağız. www.tarzradio.net efendim. www.tarzradio.net adreslerinden bizlere sorularınızı iletebilirsiniz. Var ise yine diğer yandan WhatsApp üzerinden numaramı bilen arkadaşlar WhatsApp'tan yazabilirler diyoruz. Ve şimdi Selman hocama şöyle bir soruyla başlıyorum. Acaba konuk dinleyicilerimiz diyorlardır. Selman Devecioğlu kimdir?
Selman Devecioğlu 1986 yılında Konya'nın Ereğli ilçesinde doğdu. İlkokulun Nide Cemil Meriç Köyler Okulu'nda 8 yıllık temel eğitimini tamamladım. Sonra Konya Akşehir Selçuklu Lisesi'de eğitim aldım. Üniversite Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Fen Edebiyat Tarih Bölümü. Master yüksek lisansımızı Nevşehir Üniversitesi'nde yaptık. Evet. Çeşitli illerde memuriyetimiz vardır. Karabük, Eski Pazar, Ankara. Tabii Ankara'da uzun yıllardır bulundum. Evet. En son da Sivas'a işte çocuğumuz olunca tekrar döndük. Okuduğumuz yere yeniden geldik Sivas'a. Evet. Çünkü vazgeçemediğimiz memlekettendi. İki tane sevgimiz var. Biri Ankara, biri Sivas. İl olarak. Ya. Bakalım hangisinde en sonunda karar kılacağız.
Evet. Peki hocam şimdi hakikaten 80'li yıllar, 86'lı yıllar güzel çocuklukların olduğu, işte nostalji yılların olduğu o yıllar. Şimdi doğuştan görme engelli misiniz? Nasıl görme engelli
evet,
olduğunuz
doğuştan
anlaşılmış?
Doğuştan Barış Bey. Tabii ki görme engelli olduğumu annem ilk başta gözümü açamamamdan, yani bebeklerin gözü tabii ki 40 günden sonra açılır diyorlar ya. Hı hı. Gözümü açamadığımda fark etmiş. Doktora götürdüğünde doktor da bunun gözü hiç görmez demiş. Ve annem diyor uyandığını elini salladığından, gözünün önünde hareket ettirdiğinden, hareketlerinden anlardım. Tabii ki zaman zaman gözümün görmesi arttı. Gözüm daha iyi duruma geldi. Evet. Ama sonralarda yine o durumu yine kaybettim. Görme durumu yeniden. Çünkü göz tembelli oldu. Görmemezliğe alışmıştık. Tembellik yüzünden geri kaybettim. Şu anda sadece ışık renk algısı var.
Peki kaç kardeşsiniz hocam?
3 kardeşim. Abim ve kız kardeşim var. Onlar memlekette Konya değil de bizler farklı illerde yaşıyoruz.
Onlarda herhangi bir engel yok?
Hayır. Şu anda herhangi bir yok. Kız kardeşimde biraz ufak bir görme problemi olsa da yani aşılı değil.
Peki hocam şimdi 1986 yılında artık sizler için hayat başladı ve gözlerinizi dünyaya açtınız. Şimdi az çok böyle bebeklik yıllarınızı hatırlıyor musunuz? Yani 86'lı yıllarda tabi dostluk varmış, komşuluk varmış, arkadaşlık varmış. O yıllarda hep anlatırlar değerli konuklarım, geçmiş programları hatırlarım. Sizler arkadaşlarınızla oynamaya gider miydiniz? Yani nasıl bir çocukluğunuz geçti?
Sevgili Barış, şöyle anlatayım. Tabii ki Ereğli Konya'nın en büyük ilçelerinden birisi. Nüfusu şu anda 100 bini aşkın bir ilçe. Tabii ki o zamanlar televizyonun daha yayın araçlarının hayatımıza girmediği, bizi o kadar meşgul etmediği dönemlerdi. Komşuluğun belki daha çok olduğu dönemlerdi ve yardımlaşma ve dayanışmanın fazla olduğu yıllardı. Evet. 86 ve 90 yılları arasında ben tabii ki 4-5 yaşımı rahat hatırlıyorum. Misafirliklere giderdik. Ufak bir sıkıntımız olunca birbirimizle dayanışma halinde olurduk. Maddi manevi. İnsanlar fakirdi. Belki bu şu andaki kadar ekonomik gücülüğü yoktu insanların. Çok güçlü değildi ekonomisi. Ama elinde azı paylaşıldı. Yani azla kanaat etmesini bilirdi insanlar. Şu andaki durumla karşılaştığımızda tabii ki hani dünya değişti diyoruz ya, dünya değil insanları değişti diyor. Türkü sanatçısı Ali Avaz, çok dinlerim. Gerçekten insanlar değişti. Aslında dünya aynı dünya ve o insanlar belki teknolojinin, belki kapitalizmin esiri oldular. Ve azla yetinmiyoruz artık. Ve azı paylaşmayı unuttuk. O yüzden aslında paylaşım özelliğimizi kaybettik ve teknoloji artık esiri olduk teknolojinin. Akşamları misafir kabul edemiyoruz. Televizyondaki filmimiz kaçar diye. Çocuklar bilgisayar başından yani, sosyal bir oyuna çıkamıyor. Parklara gidemiyor. Çocuklar artık annesiz babasız tek başına bir yerlere gidemiyor. Çünkü korkuyor. Zaman ve mekanın, insanların kötülüğünden belki biraz şikayet ediyor ve bizim zamanımızda güven çoktu. Akşam yani yatsı namazlarına kadar, ezana kadar böyle oynardık. Sokaklar bizimdi. Ama şu andaki o sokak kültürü, o ev kültürü artık yavaş yavaş bitti. Hatırlıyoruz, o zamanlar Kur'an-ı Kerim ihtiyacı olmuştu. Okumak istemiştim ilkokul 4'te 5'te. Mahalleli arasında para toplayıp bize Kur'an-ı Kerim almıştı. Babamın maddi durumu zayıftı. Yani birinin başına bir sıkıntı geldiği zaman hepimiz toplanırdık. Ama tabii ki inşallah o dayanışma günleri tekrar gelir.
Yani hocam evet, aslında benim de çok üzüldüğüm noktalardan bir tanesi. Geçen de bir çay bahçesine gittik. Sohbetimiz esnasında size de aktarayım. Siz de yorulmayacaksınızdır. Bu çay bahçesinde böyle herkes bir yere dalmış. Annenin elinde ayrı bir telefon. İşte bir masada oturuyorlar. Babanın elinde ayrı bir telefon. Çocukların elinde bir telefon. Çocukların tek yaptığı sohbet şu. İşte kaç aldım? 5 aldın. İşte sende şu silah var mı? Şöyle var mı? Böyle var mı? En sonunda aileme dedim ki ya dayanamadım. Yani çok başım ağrıdı dedim. Yani bu nasıl bir sohbet? Bu nasıl bir iletişim? Hani artık iletişimi de kuramaz olduk. Doğru mu hocam?
İletişim kuramıyoruz. Artık telefonlar, çocukları aslında telefondan uzaklaştıramıyoruz. O kadar içimize girmiş ki. Bizim de çocuğumuz var. 6 yaşında kızım. Yani belli bir sınırlandırma. Artık işte diyoruz ki günde bir saat oynayacaksın. Ama yani aile ortamları oluşturuyoruz. Sohbetler ediyoruz. Birbirimizden kopmuyoruz. Ben mesela telefonlarımı genelde gece kullanırım. Bakacağım haberlerimi okurum. Ve yani sabah erken kalktığımda okurum. Genelde bütün işlerimi biraz geç yatarım, ona göre ayarlarım. Şiirlerimi ya da yayınlayacağım kitapları, yazılarını hep gece yazmayı tercih ederim. Çünkü gündüz hem işime hem aileme zaman ayırırım. Yani insanın her şeye belli bir zamanı, vakti olmalı. Her şeyin zamanı var ve bir şeylerin esiri olmamalı.
Kesinlikle, yani bu bir temel ihtiyaç olmalı aslında. Hani burada evet, işimiz de tabii bizim için önemli ama aile konusu da en temel unsurlardan bir tanesi aslında. Onu da altını çizmek istiyorum.
Mutlaka.
Evet, şimdi bebeklik yıllarınızda hocam hepimizin mesela arkadaş çevresi olur. Gören, sizin büyük ihtimal gören arkadaş çevreniz oldu herhalde o mahalle içerisinde. Onlarla oynarken sizi dışlama olsun, yani ne bileyim ezme hissiyat olur muydu?
Genelde akrabalarımızla ve ufak arkadaş çevremizle oynardık tabii ki ama görmemezliğimi hissetmezdim. Tabii ki etraftan kör veya görme engelli kelimesi kullanmazdı. Kör kelimesi çok kullanılırdı ama ilk başlarda körlük nedir onu da pek bilemezdik. Yani belli bir okul çağlarına göre tabii alınganlık gösterirdik ama aslında insan o çağlarda neye alınganlık gösterdiğini de bilemezdi. Ama arkadaşlarımızla gayet iyi iletişimimiz vardı. Rahatlıkla şu anda düşünüyorum bastonsuz istediğimiz yere giderdik. Evimizden kilometrelerce uzak yere baston kullanmadan rahatlıkla gidebilirdim. Ve şunu rahatlıkla ifade edeyim. Kırsal kesimde biraz daha köye yakın yerlerde ve arabaların biraz daha seyrek olduğu yerlerde parkların olmadığı, araba parklarının olmadığı yerlerde engelli çocukların bilhassa görme engelli çocukların bağımsız becerisi daha gelişmiş oluyor. Çünkü rahat hareket edebiliyorlar. O yüzden bir köylü çocuğu belki bir şehirli çocuktan daha iyi kendini geliştirebiliyor bağımsız anlamında. O yüzden biraz daha şanslıydık.
Evet, onu soracağım hocam. Hani geçen daha işte sezona yeni başlarken bir abimizle sohbet ediyorduk. Şeyde radyoda dedi ki, hatta bir soru sordum ona işte nasıl gezer ne der. Dedi ki köylük alanda dedi köyü ezberlemiştik dedi. Hani her yere kendimiz bastonla gitmezdik dedi. Yani normal işte mahalleyi evi bilir gibi kendimiz giderdik dedi. Aslında bu da güzel bir avantaj değil mi?
Tabii ki güzel bir avantaj ama şu da çok etkiliydi. Park etmiş arabalar yok. Yollar daha sakin. Vatandaş bilinçli. Küçük yerlerde bir köyde ya da bir mahallende engelli olduğun biliniyor. Etrafa bir şey koymuyorlar. Daha insanlar aslında biz merkezli yaşıyorlar. Ben merkezcilikten çok biz merkezli olduğu için etrafındakileri düşünebiliyorlardı. Şu anda aslında aynı şekilde olabilir mi bilemiyoruz köylerde. Ama dediğim gibi araba parkları, otomobiller, şu an arkadaşlarla geçen konuşuyoruz. Diyoruz ki, hatta biz Sivas'ta bir etkinlik de yaptık. İlerideki sorularda da cevaplarız. Afiş bastırdık ve her arabaların üzerlerine koyduk. Öğrenciler dağıttı büyük afişler ve 30-40'a yakın sözler yazdık. Dedik ki birinde, eskiden vardı karınca basmaz efendiler. Şu an işte arabalarınızı park etmeyin, inciniyor engelliler gibisinden böyle güzel farklı sözler ufak tefek. Yani engelliler artık eskiden bir taşı Müslümanın önünden kaldıran taşı bile yani kul hakkına girdiğini söyleyen ümmetten kaldırıma araba park eden ve duyarsızca yaşayan bir toplum haline geldik maalesef. Tabii ki hep eleştiriyor konuşuyoruz ama maalesef gerçekten de bunlar iyi yönlerimiz olduğu gibi. Tabii ki.
Ve aslında şunu anladık hocam. Güzel bir çocukluk yaşamışsınız. Yani hani kırgınlığın olmadığı, ne bileyim sizi dışlayan birinin olmadığı güzel bir çocukluk yaşamışsınız. Özetle bunu söyleyebilir
tabii
miyiz
ki,
dostlarımıza?
Tabii ki. İlkokula gidene kadar, yatılı okul dönemlerimize kadar çocukluk güzeldi. Ancak tabii ki yatılı okul dönemleri, aileden uzak kalma, evet, okulda bazı yaşadığımız sıkıntılar, farklı uygulamalar, onlarda biraz sıkıntı oldu. Ama ilkokula gidene kadar her şey güzeldi.
Evet. Orada bizde de oldu kesinlikle.
Evet.
Şimdi artık yavaş yavaş ilkokul bölümünüze de hemen geleyim. Çünkü programın ikinci bölümünde hemen Sivas'a döneceğim. Sivas ilinin muhteşem bir engelliye coşkusu var. Ve Seliman Nebecioğlu hocamızın da tabii büyük bir katkısı var. İlkokul çağlarınızda artık aileniz mi hocam araştırmaya başlıyor sizin okumanız gerektiğini? Yani nasıl başlıyor eğitim serüveniniz?
Aslında çok ilginçtir. Bunu kitapta da belirttik. Siyahta Beyazı Gördüğün diye bir kitap çıkarıyoruz. Profesör Doktor Recep Toparlı hocamız Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde engellilerin dedesi diyoruz. Evet. Bahsedeceğiz size ileriki bölümlerinizde. Harika bir insan kendisi ve kitaplarımız düzeltilmesinde, yani çarşılanmasında büyük bir emeği var. Ve orada bahsettim. Dedim ki ben, babam birçok doktora götürüyor. Ankara'ya, Konya'ya. Hatta bir sözü var, diyor ki ya ben gözümü vereyim. Bir göz bana yeter bir insana. Doktor diyor ki ben diyor göz bulacak olsam çok bulurum. Ama diyor yani biz gözün içindeki tabakayı alıyoruz. O bile çare etmez. Nasıl yapalım, bu çocuğu okula verelim. O zamanlar maddi durum yetersiz olduğundan tabii ki birçok siyasetçilerin kapısını çalıyoruz. İşte doktora gitme konusunda falan. Doktor olmayınca o zaman Konya'nın ileri gelen milletvekilleri ve siyasetçileri diyor ki bu çocuğu köyden okulda verelim. O zamanlar 1992 yılında, sizin yaşınızı bilmiyoruz ama 92 yılında başladık. O gençmişsiniz. Biz 33 yaşındayız. 92 yılında şu köyler okullarına girebilmek için 2-3 yıl sıra beklenirdi. Hemen sıra çıkmazdı. Hatta siyasilerin araya girmesiyle, konuşmasıyla büyük bir referans olur ve o referanslarla bir kişi köyler okuluna yazılırdı. Şu anki gibi köyler okullarının mevcudu düşük değildi. Ben ilk okula başladığımda 130-140 kişiydi. Niğde Cemil Meriç Köyler Okulu.
O da şey, ben 7 yani, yaşında hani, şey diyoruz ona, referansla.
Evet, kişi, referansla tabii başlıyorduk ve ben hemen işte o zamanki siyasilerin devreye girmesiyle Konya milletvekili, gerçi çok iyi bir insandı rahmetli Hasan Avşar, o zamanlar en büyük desteğimizdi ve onların araya girmesiyle Niğde Cemil Meriç Köyler Okulu'na yazıldık. Evet. 1992 yılında başladık, hak kazandık ve okulumuza işte başlama sürecimiz bu şekilde oldu.
Peki hocam şey düşündünüz mü, yani oradan ailemden ayrılacağım, yani nasıl olacak, nasıl edecek, bilmediğim bir yere gidiyorum. Hiç gitmeme gibi bir hisse kapıldınız mı, ya gitmeyeyim, okumayayım?
Şöyle bir şey, ben normalde ne olacağını da bilmiyordum. Okul diyorlardı, herkes okula gidiyordu çevremde ama ya babam yanımda olacak, belki beni bırakmayacak okula. Hatta dediler ki ya ben o zaman asansöre binmeyi çok severdim. Okulda dediler asansör vardır. Dedim iyi, asansöre binerim falan, gezerim okulu. Bu şekilde küçük heveslerle gitmiştim. Sonra bir baktım babam yanımdan ayrılacağı zaman ben aileme çok düşkünüm. Hiç böyle bir ne fiziksel ne psikolojik şiddet görmemiş biliyor musun? Hatta babam, bugünkü sosyal olmamın en büyük etkeni babamdır. Mesela kahveye giderdi, oyun oynamazdı. Hiçbir kötü alışkanlığı yoktu. Ama beni de götürdü. Sohbet etsin, çevre görsün, ortam görsün. Milletvekilleri gelirdi, siyasi bir partinin delegesiydi. Babam inşaatlarda işçilik yapardı, amelelik yapardı ama kendisini işte sosyal yönü gelişmiş bir insandı. Babam gittiği yerlere beni de götürdü. Hatta çalıştığı böyle yerlere, tarlada falan iş yaparken beni de tarlaya götürdü. Ben de ufak tefek mesela soğan sökerdim. Belki sökmesem de söktüğümü sanardım. Bir iki tane koparırdım. Hatta yövmeye isterdim falan, böyle hep böyle hep aktif bir yaşantı oldu. Ve babam beni köyler okuluna götürdü. Ben dedim ki ya işte babam benim yanımda yatsın, bırakmasın. Ve babamı ben bir hafta bırakmadım. Babam hatta müdüre, en sonunda müdüre beyin yanına gitti. Babam dedi ki ben bu çocuğu alacağım, okutmayacağım, eve götüreceğim. Müdür bey o zaman belki en güzeli yaptı. Babamı yanından kov dedi, git bir ay gelme, bu çocuğu sen dilenci mi yapacaksın dedi. Avuç mu açtıracaksın? Ve babam, ben böyle hafif bir dalgınken babamın yanında otururken bir baktım babam gitmiş. Gidiş o gidiş. Evet. Tabii ki dışarıdan bazen gelirdi, bazen çiçek falan gönderdi, baban gönderdi derlerdi. Çok ağladım. Hatta birisi babam sesini taklit edip telefonda konuşmak isterdi ama bilirdim. Böyle bir hafta susturamadılar. Tabii ki bir ay sonra müdür beyin dediği gibi alıştım. Ama şöyle bir şey olurdu. Hala ben eve çok düşkündüm. Okula her geleceğim zaman psikolojik bir, belki bende bir şeydi. Okul açılacağı günün iki gün öncesi bende bir mide bulantısı, iştahsızlık, böyle yemek yiyememe, üzüntü hali. Okuldan işte eve geleceğimin bir haftasında da böyle bir sevinç hali olur. Ben bunu o ilkokul, yani lise dönemimin orta yıllarına kadar, yani bir okuldan nefret etme sürecini yaşadım.
Evet. Şimdi hocam hakikaten bizim de o zamanlar çok zor yıllardı. Ya bütün aslında görme engellerin yaşamış olduğu bir kader yani bu. Öyle söyleyelim. Yani. Temel anlamda dinleyicilerimiz böyle anlayacaklar. Çünkü bizim temel prensip olarak bütün okullarımız 8 yıldır ve 8 yıl ailesi uzakta olan kişi, ben bilirim yani, bayramdan bayrama bizim arkadaşlarımız evlere giderlerdi. Yani uzakta otururlardı.
Siz nerede okudunuz?
Bizim İzmir Aşık Veysel mezunuyum ben de.
İzmir çok güzel, çok İzmir güzel.
Aşık Veysel buradan.
Ama biraz Anadolu aslında daha şeydi. İzmir Aşık Veysel daha iyiydi. Ben hep Ankara'daki köyler okullarına gitme isteğim vardı benim. Evet. Ve İzmir, Ankara bize göre daha şanslı görüyordum ben, Anadolu okullarına göre.
Evet, kesinlikle öyleydi. Yani güzel bir şehir İzmir. İzmirli dostlarımıza selamlar buradan. Aktifliği çok büyük. Ve şunu da gördüm hocam. Hani Sivas'ta da bu mevcut. Bunu fark ediyorum sizin çalışmalarınızdan. Engelliye büyük bir saygısı var İzmir'in. Bunu da hissetmiş oldum. Şu anda Manisa'dayım ama maalesef böyle bir hususiyetle karşılaşmadım. Aksine daha çok dışlayıcı bir tavır var. Ne diyelim, artık sağlık olsun. Bizler de ilçemizde çalışmaya...
Ama Ankara bence İzmir'den, Ankara bence İzmir'den daha iyi. İnancındayım hala, bir Ankaralı olarak hissettiğim için evet. Kendimi Ankara biraz daha İzmir'den düzgün diyorum şu anda. Kesinlikle. Hala her, ya bendeki Ankara sevgisinden kaynaklanıyor bu, ya da belki bir öngörü.
Şey hocam, hani Ankara'ya hiç gitmedim ama bir turlamayı istiyorum. O yüzden ne tür bir engelli saygısı bilemiyorum ama İzmir'in gayet hoş bir
evet, engelli İzmir'i çok var. Gezdim. Çok güzel gerçekten.
Şimdi hocam şöyle bir soruyla devam edeyim. Körler okulunda, yani görme engelliler okulunda, bizler de kör demeye alışmışız mı bu arada, artık bilmiyorum. Alışkanlık mı oldu bilmiyorum ama görme engelliler okulunda hatırladığınız hiçbir anınız var mı? Yani o zaman nasıldınız? Hani enerjik bir çocuk muydunuz? Nasıl bir okul hayatınız vardı?
Aslında köyden okullarında biraz daha böyle silik diyebiliriz. Orta halliydim. Çok böyle öne çıkmaz, çok da geride durmaz, hatta çok da böyle biliyorsun Anadolu okullarında siz biraz daha yaşınız genç olduğu için sizin dönemleriniz güzeldi. Şiddet olduğu dönemlerdi köyler, evet, okulları. O zamanlar hocam, 90'lı yıllar. Ve o dönemlerde biraz daha böyle şiddeti yaşamış bir insan olarak hep böyle bir korku içinde. Hep böyle bir ne yapacaklar? Dayak yiyecek miyim ya da dövülecek miyim? Öğrencileri, büyük öğrencileri, küçükleri, öğretmenler, belki hizmetliler böyle. Yani bir şiddet hali olduğu için hep böyle bir korku içinde ve tabii ki derslerim iyiydi. Ortaokulda hep takdirle geçtik, ilkokulda, ama sosyal bir yönümüz, arkadaşlarla uyum sağladık, bir şeyler yapardık ama ön planda çok olmazdım. Hatta öğretmenlerimiz demişti bazıları, herkes lisede belki yapabilir ama kaynaştırma okullarına geçtiğin için Selman belki lisede işte yapamayabilir, zorlanabilir falan. Biraz içine kapanık gibi durdum. Evdeki halim okulda değildi. Ben daha sonraları daha bir sosyallik baktık, işte hayatın zorluklarını görünce hayat insanı yavaş yavaş törpülüyor. Hayat bir değirmendir diyor ya.
Kesinlikle, kesinlikle. Peki hocam, hatırladığınız hiçbir anınız var mı böyle aklınızda yer edinen, ya şu günde şu anım oldu, hiç unutmuyorum dediğiniz?
Aslında çok anlarımız vardı. Okuldan kaçma anlarımız çok olmuştu. Köyler evet. Okullarından. Halka tatlı yemek için okuldan kaçtığımız. Tabii top oynayıp penaltı çekiştiğimiz, penaltılar çok durduk köyler okullarında, evet. Top oynama. Benim futbolda ayaklarım güçsüzdü. Ben öyle çok bir futbol oynayamazdım. Ben genelde basketbol sahasında basketbol oynamayı çok isterdim, severdim. Başka tabii Niğde'nin çok güzel, Niğde'yi çok severim aslında. Çok güzel bir şehirdir Niğde. İtulutmaz Dağı vardı. O dağlara çıkardık. Niğde'nin dağlarında gezmek isterdik. Hatta bir keresinde çıkmaya çalıştık. Tam çıktık. Köpek seslerini duyunca korktuk. Soğuk rüzgarda yiyince hemen geri dönmüştük. Bu tür maceralarımız oluyordu. Tabii iyi bir anımız, arkadaşlıklarımız, dostluklarımız son dönemlerde çok güzeldi. Paylaşımlarımız iyiydi. Anlarım. Şimdi kötü anlarımız daha çok aklıma geliyor. O yüzden hiç anlatıp dinleyicilerimizi de üzmeyelim ama güzel anılarımız tabii ki öğretmenlerimizin güzel kitaplar okuduğu, en çok aslında kitap dinlediğimiz romanlar, hocalarımızdan Fazlı hocamız vardı, birkaç daha hocamız vardı. O hocalarımız okuduğu romanlar, o hocalarımızın bizlere anlattığı kitaplar, her türlü böyle kitapları kasetlere çekip dinlemelerimiz, radyo tiyatroları ve arkası yanında radyo, o zamanlar bizim hayatımıza girmişti, televizyondan çok radyo. Ve o radyoları dinlemek, onların işte belki bugünkü bilgi birikimimizin temelini ilkokul yıllarımızdan atıldığını düşünüyorum ben. Çünkü her gün, yani hemen hemen birkaç günde bir roman bitirdik, birkaç haftada bir roman bitirdik. Ve onları o kadar dinlemeyi severdik ki sözel yönümüz o yüzden baya baya gelişmişti. Ve işte o kökler romanı, Kuntakinte olsun, diğer edebiyatçılarımızın romanlarını hep o dönemlerde dinledik. Ve büyük bir mutluluktu bizim için.
Ve aslında şu da var hocam, meşhur alemlerimizin, evliyalarımızın da hayatları o zamanlar radyo olarak yayınlanırdı. O aslında, ben kendi şahsım olarak da söyleyeyim, belki siz de katılırsınız, İslam'a yön veren, yani şahsım olarak İslam'a yön veren en büyük önder yapıtlardı o zamanlar.
Tabii ki ailemizin, yani dini yönünün hassasiyeti güzel olması ve o dönemlerde o tiyatroların, arkası yarınların, o kasetlerin bulunması bize büyük bir aslında güzel istikamet aşılamıştı. Ve etkisi büyüktü.
Hiç unutulmaz. Peki Sivas'tan Akif Aktaş bizlere ulaşmış. Kardeşim süpersiniz, dinlemedeyim demiş. Teşekkür ediyoruz. Akif abime selamlar buradan.
Akif Aktaş'a. Akif abimize biz de selamlar söylüyoruz.
Evet.
Çok yine teşekkür ediyoruz.
Aynı zamanda Tarz Radyomuzun programcılarından Akif abimiz. Her salı akşamları 20 ile 22 arası Akif ve Duygu Seli programını sunuyor. Dinleyebilirsiniz değerli dostlar. Her salı 20 ile 22 arası sizlerle birlikte oluyor Akif abimiz. Benim de çok sevdiğim abilerimden bir tanesi.
Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz Akif
evet,
abi.
Bizleri dinliyormuş. Ulaştı bizlere, sağ olsun. Şimdi hocam hakikaten ya şöyle Görmengeler Okulu'na baktığımız zaman çok şeydi okul. Yani bizim İzmir özellikle 2006'lı yıllar da biz Aşk Veysel'deydik. Çok donanımlıydı. Ya gittim okula, o zaman ilk olarak işte ne bileyim müzisyen aletlerinden tutun da işte ne, televizyonlarına kadar. Sizin zamanınızda da acaba böyle aktiflik var mıydı?
Barış Bey, şu anda bizim okula ilk gittiğimizde tabii ki Niğde Cemil Meriç Görme Engelliler Okulu'nun eğitimi çok güzeldi. Eğitim dediğim nasıl bir eğitim? Yani kişisel idare, o zamanki derslerimiz, tabii ki şu andaki kaynaştırma, yani ileride belki konuşuruz, kaynaştırma eğitim mi, görme engelli yatılı eğitim mi derseniz, şu andaki kaynaştırma eğitim ne kadar iyi tartışılır. Ama şu andaki görme engelli okullarındaki müfredat ve eğitim kalitesi de tartışılır. Bizim zamanımızda derste kişisel idare, modelaj, el işleri, el sanatları eğitimleri vardı. Ve elbisemizi katlamayı öğrenirdik. İlkokul birinci sınıfta daha çamaşırlarımızı yıkamayı öğrenirdik. Dolaplarımızı düzeltmeyi öğrenirdik.
Kesinlikle.
Belki biraz daha baston kullanmasını öğrenirdik. O yönleri çok süperdi. Niğde Cemil Meriç Görme Engelliler Okulu'nun, yani el işi anlamında, makreme anlamında çok güzel hamak, nazarlık, sarkaçlar, modelaj derslerinde farklı boyamalar, farklı teknikler, resimler veya kağıttan, kilden güzel şekiller yapardık. Bunlar çok güzeldi ama tabii ki sizin gibi okul, sizin okullarınızdaki gibi donanım bizde yoktu. Biz daktilo dersleriyle başlamıştık. Ben de daktilo derslerini sevmezdim. Ben daktiloyu iyi yazamazdım. F klavye kullanırdık. Ancak daha sonra ilkokul bitti, bilgisayarlar bizden çok çok sonra Niğde Cemil Meriç Köyler Okulu'na bilgisayar sistemleri kurulmuş. Mezun olduk. 2000 sonraları kurulmuş herhalde bizden 1-2 yıl sonra. Ve ben F klavye yazımı süper ilerlettim. Ancak Q'yu hala yazamıyorum. F klavye bizim için büyük bir avantaj olmuştu. Temelleri orada atılmıştı. Yani öyle bir teknolojik aletler, sazlarımız vardı, mandolinlerimiz vardı. Tabii ki müzik dersinde başarı elde edemedik. Belki müzik kulağımın olmaması da, belki eğitim veren hocalarımız da fena değildi ama müzik kulağının olmaması da bize bir dezavantaj oldu ve müzikte de başarı sağlayamadı. Tabii ki org gibi büyük, İzmir ve Ankara'daki gibi müzik aletleri yoktu maalesef.
Evet, ben şimdi hani müzik dediniz aklıma geldi. Onu soracaktım. Acaba müzikle ilgili bir çalışmanız var mı diye soracaktım. Size hemen...
Ben çok sazı çok severdim. Hatta Ereğli Belediye Başkanımızdan, o zamanlar dönemin belediye başkanından Kenan Akpınar vardı. Saz istemiştim, almıştı. Cüda almıştı. Cüda'yı çok severdim. Kendim görüyorum. Gördüklerde de cüda güzel bir aslında müzik aletleri çalmasında. Saz yine aynı şekilde ama boyum yetişmezdi. Bir iki tane de müzik hocamızın uyguladığı şiddet yüzünden maalesef saza boyum yetişmeyince, çalamayınca, dövünce her zaman yanıma gelince kendim dayak yiyecek sanırdık ve sazı bu yüzden öğrenemedim. Bir ara darbuka çalayım dedim. Ritim, çok sevdim ritimi. Ritimde de işte yine aynı hocaların en büyük işte eğitimde, öğretimde diyoruz ya, çocukların hayalini çalmak. Hayal hırsızlığı en büyük hırsızlıklardan biridir aslında. Hayalleri çalınmış çocuklar. Benim işte müzikte başarısız olmamın sebebi buydu. Tabii ki ilerletebilirdik ama olmadı. Daha sonra da meşgaleler, çeşitli uğraşlar müziğe yönelmemize engel oldu.
Evet. Ve hocam saatler 20.36'yı gösteriyor değerli dinleyiciler. Bizlere www.tarzradio.net'ten ulaşabilirsiniz. Sorularınızı bekliyoruz. Şimdi ilkokul ve ortaokul yılları. Aslında da zaten hocam baktığımızda 90'lı, 92'li işte böyle 2000'li yıllara kadar ülkede böyle bir bilinçsizlik, yoksulluk mu diyeyim, hani teknolojinin daha girmediği noktalar vardı. Siz de o zamana denk gelmişsiniz aslında. 2006...
Tabii ki bizden sonrakiler de. Evet, çünkü yani... Gazi bölümünün özel eğitim bölümü açıldı. Köyden öğretmenliği bölümü açıldı. Şu öğrenciler daha böyle bir refaha kavuştu. Ancak biz şanssız dönemin son şanssız öğrencileriydik diyebiliriz.
Evet, kesinlikle öyleymiş hakikaten. Ama hala da günümüzde hocam bazen konuşuyoruz arkadaşlarla, ben hala okuyan arkadaşlar var, görme engelli okulunda şiddet dediğimiz işte hayallerini çalma dediğimiz olay halen birçok da az da olsa devam ediyor. Aslında bu eski öğretmenlerin orada oluşundan kaynaklanıyor diye ben öyle düşünüyorum. Keşke bunlar olmasa, keşke canlar yanmasa. Çünkü biz bile zamanında çok arbede çok şeyler yaşadık. Yani şu anda söylüyorum da Barış, aklıma geliyor.
Yani, şu anda ben de öğretmenim ve şunu diyorum öğrencilere. Bir öğrencinin fikrini açıkladığı zaman yapamayacak olsa bile yapamazsın demiyoruz. Çünkü fikir açıklamak lazım. Neden yapamazsın ki? Uğraşmasını her zaman teşvik ediyoruz. Kendi deneme yanılma yöntemi daha iyidir. Yapsın, etsin, uğraşsın, çabalasın. Ama yeter ki yani o öğrenciye yapamazsın. Ya bu da olmaz. Hiçbir zaman olumsuzluk kelimesi biz eğitimcilerin ağzından çıkmamalı.
Kesinlikle hocam. Kesinlikle.
Biz her zaman iyiye ve güzele sevk etmeliyiz.
Evet. Ve hocam artık bütün eğitimlerinizi alıyorsunuz. İşte 1. sınıftan 8. sınıfa kadar artık her şey yaşanmış ve geliyorsunuz mezun olma bölümüne. Şimdi bütün konuklarıma da bu soruyu soruyorum. Mezun olduğunuz zaman o yıl içinizde bir burukluk oldu mu? Çünkü orada bütün anılarınızı, çocukluklarınızı, her şeyinizi, nefesinizi, sesinizi bırakıp artık bambaşka bir belki bir yere gideceksiniz. Nasıl bir duygu kapladı sizi?
Mutlaka burukluk oldu çünkü 8 yılımız geçmiş. İlk 1. 2. sınıfa başladığımızda mezun olan arkadaşlarımıza baktığımızda, hatta geçen de düşünüyordum. Böyle kafamı yastığa koydum, dedim. Mezun olan arkadaşlarımıza baktığımız zaman ya diyorum 5 yıl 6 yıl nasıl geçecek? İnsanlarda zaman o kadar çabuk geçiyor ki. Şu anda ilk göreve başladığımın 10. yılı olmuş. 10-11 yıla geliyor. Ve bir öğretmenimizin söylediği laf vardı. Ben işte göreve ilk başladım. 25 yıllık arkadaşım vardı. Bu görev bu zaman nasıl geçecek dediydim ve ben emekliliğe yaklaştım diyor. Yani insanlar hep kendinden üst yıllara bakıyor ve bu zaman nasıl geçecek sorusunu kendine yöneltiyor. Ama bir bakmış zaman geçiyor ve o zamanın geçtiği burukluk oluyor ve korku. Nasıl bir korku? Kaynaştırma eğitime başlayacaksın. Görme engelliler 8 yıl aslında. Biraz önceki sorduğumuzun soru, kaynaştırma eğitimi, görme engelliler okulundaki eğitim mi? Tabii ki köyler okulunu bitirdik, kaynaştırma eğitime başlayacağız. Liseye gideceğiz ve orada tamamen gören öğrenciler olacak. İşlerinde sen görme engellisin. Arkadaşların sana nasıl davranacak? Onun korkusunu aslında yaşadık. Ne yapabilirim? Hatta bize de hocalarımız o zaman bir iki tane de korkutanlar da olmuştu. Dışarısı acımasız. Acaba gerçekten acımasız mı sorusu aklımıza gelmişti. Ve onun burukluğu ve ne yapacağım korkusuyla 8 yılı bitirdik.
Acısıyla tatlısıyla diyorsunuz.
Tabii ki.
Anladık. Peki hocam hemen bu. Hızlıca lise döneminize geçeyim. Şimdi diğer programın ikinci bölümüne geçeceğiz. Şöyle bir sorular var mı diye bakıyorum hemen. Evet işte mesajlarımız yok. Lise dönemleriniz nasıl geçti hocam? Sizin yıllarınızda artık 2000'li yıllar
evet.
Engelliyi tanıyan, bilen yılların olduğunu düşünüyorum. Zorluklar yaşadınız
tabii
mı?
Tabii ki. Şöyle diyeyim sevgili Barış, 2000'li yıllardan sonra her şey daha kolay oldu. Liseye geçtim, liseye ilk başladım. Arkadaşlarım nasıl karşılar derken benden önce iki tane burada selam gönderiyorum. Osman Çığ arkadaşımız var. Beraber onlar da o okula gelmiş Akşehir'e ve bizden önce arkadaşlarımız zaten orada görme engelli imajı bırakmış. Ve ben onlar varken onlarla ilk tanıştım. Onların yardımıyla ilk etrafı tanıdım. Sonra kendimi tamamen gören arkadaşların içinde bıraktık. Ve korkularının olmadığını gördüm. Yani sen kendinle barışık olursan, sen kendinle ilgili espriler yaparsan, sen kendini seversen, arkadaşlarına da davranışını ona göre düzeyini ayarlarsan hiç kimse bir şey yapmıyor. Ve engelliye o kadar böyle engelli farkı, engelli engelsiz farkı aslında ortadan kalkıyor.
Kesinlikle.
Lise dönemim en mutlu dönemlerimizden biri olmuştu bizim. Arkadaşlarımız o kadar güzel, o kadar değerli, o kadar hala konuştuğumuz dostlarımız var. Hala iletişimdeyiz. Gerek sosyal medyada, gerek telefonla iletişim, gerek okulumuzun kulübü, sosyal medya gruplarıyla iletişim halindeyiz. İdarecilerin davranışları, öğretmenlerin davranışları da çok güzeldi. Ufak tefek sıkıntılar olurdu ama artık şiddet diye bir şey yoktu. Yani onun bitmesi en büyük güzellikti. 2001-2004 yılları arasında lise dönemlerimiz, yani en güzel dönemlerimiz olmuştu bizim.
Peki hocam materyal, yani eğitim diyoruz, kitap konusunda sıkıntı çektiniz mi lisede?
Şöyle bir şey, tabii ki o zamanlar bilgisayarlar yoktu. Bizler arkadaşlarımıza ders anlatırdı hocalarımız, arkadaşlarımıza fotokopi verdik ya da kitap verdik. O kitapları kasete okudurduk. Hala o kasetlerim duruyor. Lise ve üniversitede kaset yılları vardı. Tabii üniversite bilgisayarları çıkmış ama üniversitenin son dönemlerinde bilgisayar sahibi oldum ben. Üniversite 2, üniversite 3 gibi. Ama kütüphaneler falan yetersizdi yine. Tabii ki kasetleri okuturduk. Kabartma, 6 nokta ve bazı şeyler, yayınlar, 6 noktalı yayınlar Ankara'da basım evlerinde yeni yeni basılmaya başlamıştı. Ben lise 2'deyken elimize kabartma kitapları gelmişti ve her dersin kabartma kitabı da tabii ki yoktu. Olmayanları yine kasetleri okutuyorduk.
O kasetlerde de bizim hocamız anlatırdı hocam. Böyle arkadan sesler gelirmiş. Mesela işte ne bileyim bir buzdolabı sesi olsun, bir tabak çanak sesi. Sizle öyle bir zor durumda karşılaştınız mı?
Hocam artık benim artık dikkatim dağılmamaya başlamıştı. Nasıl? Ben en önemli artık böyle üniversite o kadar hale gelmiştim ki dersleri kantinde çalışmayı sever olmuştum. Çünkü ses artık benim dikkatimi hiç dağıtmıyordu. Hatta sesli ortamlar ders çalışmamda daha rahatlık sağlıyordu bana. O da kasetlerin etkisidir. Kasetleri siliyorduk, kasetleri, müzik kasetlerini. Dolu kasetleri, boş kaset almazdık. Arkadan sesler, konuşmalar, her türlü şeyler geliyordu. Arkadaşlar yanlış telaffuz yapıyordu. Artık yanlış telaffuzları doğruya çeviriyorduk. Aslında o kaseti okutmak da işin güzelliğiydi. O yani akıl yürütmenin, sesleri anlayabilmenin, doğru kelimeleri bulabilmenin belki de bir güzelliğiydi. Çünkü her şeyden bir artı yön çıkarabiliyoruz. Kasetlerin de bize getirdiği artılar olmuştu tabii ki.
Evet, kesinlikle. İnşallah. Yani o yıllarda bizim zamanımızda ben 2014 yıllarında bana şey demişlerdi, ses kayıt sistemi vardı, ses kayıt cihaz sistemi. Şimdi eskiden koskocaman böyle belirdim büyük teypler vardı. Şimdi o teypler küçücük bir telefona dönüştü.
Evet.
Şimdi yani hakikaten teknoloji işte büyüyor bu kadar diyoruz yani ne güzel bir şey.
Şu anda teknoloji o kadar gelişti ama ben hedefimde bir taş plak almak var. Şu anda kafamı taş plaklar meşgul etmeye başladı. Biz de yavaş yavaş sanırsam geri dönmek istiyoruz.
Evet. Ve saatler 20.45'i gösteriyor. Üniversite hayatınızda da hemen hızlı bir geçiş yapmak istiyorum. Lise hayatınız aslında özetle dostlarımız şey yapacaklarsa özetle güzel geçti diyebiliriz.
Çok güzel tabii ki. Lise, üniversite hayatımız, liseyi bitirdik. Üniversite sınavlarına girdik tabii ki. En çok istediğim iki bölüm vardı. Psikoloji ve tarih. Psikolojiye puanımız tabii yanlış tercihten dolayı gidemedim. Puanımız fena değildi, yüksekti ama tarihe yazdığım için tarihi kazandık. Sivas Cumhuriyet ilk tercihlerim arasındaydı ve tarih bölümüne gittik. Tarih bölümü bizim için fenedebiyat olduğu için tarihin geniş anlatıldığı, geniş işlediği bölümlerdendi. Ve arkadaş ortamımız da çok güzeldi. Orada güzel dostluklarımız oldu. Evlerde kaldık. Böyle arkadaş KYK'nın yurtlarında kaldık. 2 yıl sonra öğrenci evimizde kaldık. Hatta 2 arkadaşı ev tuttuk. Yemektir, bulaşıktır bir şeyleri öğrendik. Hayatımızı genişlettik. Güzel bir hayatımız, yaşantımız oldu. Ve arkadaşlarla ufak tefek dernek çalışmalarının içine girdik. Engelliler için ne yaparız? STK çalışmalarında bir engelliler. Biz bu yollardan geçtik. Zor yollardan geçtik. Bizden gelen, bizim arkamızdan gelen arkadaşlara nasıl kolaylık gösteririz? Hep bunun çabasına girdik ve kendimize söz verdik. Engelliler için de tabii ki çalışmalarımız olabilir. Hayatta ufak tefek darbeler alabilirsin. Engellilerden, arkadaşlarından tabii ki iyisi de olur, kötüsü de olur. Üzerine olur seni ama ne olursa olsun yoluna devam et, idealist ol. Çünkü birinin hayatını kurtarmak, birinin hayatını için bir şeyler yapmak, birinin hayatına dokunmak en güzeldi. Düşüncesi buna da gelişti. Üniversitede gelişti. Kesinlikle. Bir takım derneklerle faaliyetlerimiz oldu. Kabartma yazı kursunu ilk bir dernekle açtık. Üniversite biteceği zaman yine bir kabartma yazı kursu açtık üniversitemizde. Hatta orada eşimle tanışma fırsatım oldu. Sivas'ta. Ve kabartma yazı kurslarımız devam etti. Bizler dediğimiz gibi yine üniversitede kasetlere ders okuttuk. İlk üniversite 2'de 3'te bilgisayarlarımız olsa da o zamanlar JAWS kurmakta ya da diğer ekran okuyucuları kurmakta zorlanıyorduk. Ekran okuyucu nasıl kurulur? Hep bir tane bir Sivas'ta bir abimiz olurdu. Ona götürdük. O da yani öğretemezdi ya da öğrenemezdik biz. Biz de hızlı olduğu için ya bu nasıl kuruluyor ki falan derdik. Yavaş yavaş üniversite bitirene doğru teknolojili sistemi kurmayı öğrendik. Hatta ilk üniversite bitti. Master yıllarımızda kendimizi direkt Ankara'daki bilgisayar kursuna attık. Yeni mahalledeki. 6 ay bir bilgisayar kursu, 6 ay diğer Ankara'da iş kursları derken kendimizi teknolojinin tamamen kollarına bıraktık ve yani bir günde bilgisayara 24 kez format attığım olduğunu bilirim. Atmışımdır. Bu bilgisayarı nasıl öğrenirim düşüncesi kafamızı meşgul etmişti. Teknoloji program denemeleri, program uygulamaları, hatta radyo programını yapmak için kullandığımız programları çalıştırmak, yani sıfır bilgisayar derken evet, kendimizi çok güzel geliştirmiştik ve teknoloji en bana çok zevk veren, işte hala da teknolojiyi çok severim.
Peki hocam, aslında Selman Devecioğlu hocamızın hikayesi de bir başarı hikayesi. 1986 yılından başlıyor ve günümüze kadar hala gerek sosyal medyada gerek ise diğer alanlarda çalışmalara devam ediyor Selman hocamın. Hemen hızlı bir şekilde ben şunu sormak istiyorum. Sivas'ta neler yapılıyor? Sivas'a gelecek olan engellileri neler bekliyor hocam?
Öncelikle Sivas'ta Cumhuriyet Üniversitemiz ve belediyemiz, valiliğimiz Sivas'ta halkı engelliye duyarlı. Koordineli bir şekilde engellilere yönelik çalışmalar var. Tabii ki ilk üniversite okuduğumuz yıllarla şimdiki yılları karşılaştırdığımızda Sivas'ta inanılmaz derecede değişiklik var. Bir, halkın ve çevrenin gözünde engelliler. Tabii ki ilk üniversiteye başladığımızda sokağa az çıkan engelliler, sokakta tepki alan, sen niye çıkıyorsun, yanında biri yok mu, seni getiren yok mu gibi sorusuyla karşılaşan engelliler sayısı azaldı. Ve engelliler daha çok çıkıyor. kendisine imkan buluyor. İkincisi, engellilerin teknolojiyle haşır neşir olması, engelsizlerin engellileri daha çok tanıması ve üniversitenin kattığı çevre, sosyal medyanın ve medyanın kattığı insanlardaki fikir gelişmesi engellileri daha rahat kabul ettirdi topluma. Medyanın önemi bu anlamda gerçekten büyük oluyor. İkincisi, Sivas'ta üniversite anlamında Recep Parlı hocamız var. Kendisine engellilerin dedesi diyoruz Sivas'ta ve Sivas'ta belge de verildi. Ankara'da teşekkür belgeleri de verildi ve Sivas'ta engelliler anlamında güzel faaliyetler de bulundu. İlk önce işte faaliyetler yaptık, farkındalık. Sivas'ta engelsiz öğrencilere yönelik kabartma yazı kursları açtık. Engellilere de açıyoruz kabartma yazı kurslarını, görme engellilere. Ama artık üniversitemizde okuyan engelsizlere kabartma yazı eğitimlerine başladık. Daha sonra bağımsız hareket beyaz baston eğitimlerimizi engelsiz öğrencilere, engelli görme engellilere verdiğimiz gibi engelsiz öğrencilerimize de veriyoruz. Örneğin sosyal hizmet bölümü, rehberlik psikolojik danışmanlık bölümü gibi bölümlere bir görme engelliyle karşılaşırsanız nasıl beyaz baston kullanırsınız ve onu nasıl yönlendirirsiniz? Sınıf öğretmenliklerine onlara nasıl kabartma yazı öğretirsiniz? Bunun kursunu verdik. Şu anda ikincisini açtığımız halk eğitim sistemin, halk eğitimde öğretmenim, halk eğitim modüllerine tanımlanmış olan bir kursumuz daha var. Braille yazıyla kabartma dini kavramlar öğreticiliği. İmamlara, müezzinlerimize ve Kur'an kursu öğreticilerimize sizin elinize bir görme engelli geldiği zaman bir tane görme engelli bile olsa o da nasıl Kur'an öğretirsiniz? Kabartma Kur'an kelime öğretiyoruz Sivas'ta. Evet. Yine engelliler kültür merkezimiz var belediyede ve burada bilgisayarlarımız var. Engellilere bilgisayar kursları, görme engellilere sesli bilgisayar kursları açtık. Geçenlerde F klavye kursu açtım. Engellilere yönelik F klavye kursu açtık. Yine engellilerimize yönelik santral operatörlüğü, görme ve diğer engellilere yönelik. Yine başka hocalarımız tarafından mis sabun üretimi, işkur destekli, sekreterlik kursları. Hatta yeni bir kurs açmayı düşünüyoruz, halkla ilişkiler kursları. Bu tür kurslar Sivas'ta artık bol bol verilmeye başlandı. Yine engellilere böyle farkındalık, işte kişisel gelişim, psikolojik destek sınava. Şu anda EKPS kurslarımız başladı, Sivas'ta devam ediyor. Üniversiteye gelen bir görme engelli yine Sivas'ta, Ankara'daki imkanlar Sivas'a da geldi. Kitabını tarayacak kabartma Braille ekranlar var Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin kütüphanelerinde. Kabartma Braille ekranlarla kitabını okuyabiliyor. Her sayfayı 5 saniyede tarayan kabartma yazıcı cihazlar var. Kabart kitabı koyuyorsunuz, sayfa sayfa tarıyor. Hemen 5 saniyede sayfalarını tarıyor ve 1-2 saatte bir öğrencimizin kitabı hazır hale geliyor. Bunların kurulumlarını yaptık üniversitemize ve kurduk. Yine üniversitemizde paneller, konuşmalar, halka bilinçlendirici tabii ki çalışmalar yapıyoruz. Engelliler, yürüme engelli, işitme engelli ve görme engelli arkadaşlarımız Recep Toparlı hocamızın desteğiyle ve rektörümüzün, vali, Sayın Valimiz Salih Ayhan da Sivas'ta eğitim kökenli Milli Eğitim Bakanlığımızın da görev yapmış, çalışmış bir valimiz olduğu için Milli Eğitim'i de çok iyi tanıdığı için eğitim anlamında da çok büyük Sivas'ta atılımlar oluyor. Milli Eğitim Müdürümüz öyle, belediye başkanımız öyle. Sivas'ta büyük bir hamle var. Evet ve konferanslar, paneller tabii ki biraz şu anki ya ne olacak ki diye düşünenler olabilir ama şu anki işte 2004-2008'deki Sivas'a baktığımızda ve eskiden biz köyler okullarındayken dışarıdaki çocuklar bizlere bakarken böyle korkarlardı. Bizim yanımıza yaklaşmazlardı ve engelli dediğimizde ne diyeceklerini bilmezler, utanan bir çocuk profili vardı. Şu anki gençler ve şu anki halk panellerde, yapılan çalışmalarda ve televizyon ve radyo programlarında bu tür programlar sayesinde engellileri tanıdı, engellileri biliyor ve nasıl davranacağını artık bir bastonla yürüyen görme engelliye işte kim kimin koluna gelecek? Biz mi onların, onlar mı bizim kolumuza gidecek? Bunları öğreniyor. Bunları biliyor ve bunu üniversiteden halka yaygınlaştırmaya başladık. Birçok faaliyetlerimiz sürüyor bu şekilde.
Sürüyor ve ayrıca Selman hocamızın iki tane miydi hocam kitabı mevcut?
İki tane kitabımız var. İki kitabımız da şu anda çıkmak üzere. İşitme engelli Mustafa Epik abimizle birlikte bir Görme ve işitme engellerin başına geçen Fıkrat adında olaylar diye bir kitabımız var. İkimiz de işitme engellerin başına ne geçiyor komik, görme engellerin başına ne geçti komik, bunu kitaplaştırdık. Gönül Gözü diye şiir kitabımız çıktı. Şu anda hayat hikayemizi anlattığımız kitabımızı Recep Topal hocamız tabii yayınlatacak, düzeltmesini yaptı. Hocamızın eline teslim etti kitabımızı. Siyahta beyazı gördüm diye ve engel tanımayanlar diye tarihten bugüne gelmiş engellilerin hayat hikayelerini anlattığımız bir kitabımız şu anda basıma hazırlanıyor. Basım aşamasında hazır şekilde devam ediyor. Köşe yazılarımız, bazen iki tane yerel gazetede köşe yazarlığı yapıyoruz. İnternet sitemiz, kendimize ait internet sitemiz var. Bu tür çalışmalar, sosyal medya çalışmalarımız da devam ediyor. Radyo programcılığı yapmıştık. Birkaç yıl önce bıraktık. Yani Sivas'ta aktif bu kadar çalışmalarımızı yapmaya çalışıyoruz.
İnşallah tekrar Selman hocamızı buralarda bizim radyomuzda görmek isteriz diye
çok da mutlu oluruz.
Teklifimizi söyleyelim. Evet Selman hocam, bu gecenin sonuna geldik aslında. Şimdi bizim bir konuk köşemiz var. Ve bu konuk köşemizde diyoruz ki bizi dinleyen dostlarımızın aklında yer edinini bilmeniz için, yani şu hafta da şu programda Selman Devecioğlu vardı denilebilmesi için bir konuk köşesi oluşturduk. Bu konuk köşemizde işte isteyen konuklarımız şiir okuyabiliyor, isteyen konuklarımız bir atasözü, deyim olur söyleyebiliyor. Sizden bu konuk köşemize bir şeyler aktarmanızı isteyeceğim ve programımızın sonuna geliyoruz. Ardından da veda edeceğiz. Bir türküyle veda edeceğiz. Bu konuk köşemizde size bırakıyorum. Buyurun.
Tabii ki hazırlıksız yakalandım. Keşke şiirlerinden bulsaydım ve söyleseydim iyi olurdu ama şu an birdenbire böyle bir deyince aklımızda önce müzik alsak da sonra okusak olmaz mı? Programın formatını değiştirmiş mi oluruz?
Tabii şöyle, ben müzikle veda edelim diyordum. O yüzden şey yaptım. O zaman hemen şöyle Harun Hoca'yı da bekletmiş olacağım ama birazdan Harun Arpacı'nın sunumuyla Deli Dolu Saatler sizlerle olacak. Hemen o zaman bir saniye.
Tabii eğer hazır değilse ben de, ya da telefonumuz şu anda.
Evet tamam. Bir türkümüz hazır. Bağa Girdim Üzüme diye bir güzel Türk halk müziği eseri sizlerle birlikte olacak. Onun ardından da bizler veda için burada olacağız ve Selman Devecioğlu hocamızı konuk köşesine aktaracağı güzel sözlerle bizler yayınımızı noktalamış olacağız değerli dinleyenler. Şimdi güzel bir Türk halk müziği dinliyoruz. Ardından veda için burada olacağız. Benim hikayem.
Kara yüzüm salkıma yay, yar sen aldın aklımı ay, ay sanım ay. Bu dünyada olmasa yay, bu dünyada olmasa. masaya, ahirette alırım hakkımı. Ay ay sanem oy, alacağım oy sanem oy, hele canım oy sanem oy, dünyada güzelim sanem oy.
Benim hikayem, yaşamdan hikayeler sizler.
Sevdam benim olacak oy oy sanem oy. İkimizin sevdası oy oy, İkimizin sevdası oy oy, mahşere mi kalacak oy oy sanem oy. Alacağım oy sanem oy oy, hele canım oy sanem oy oy, dünyada güzeli.
Evet değerli dostlar, bizler yayındayız. Yayınımızın son bölümü Selman hocamızın güzel bir şiiri olacak sizlere aktaracağı, bizlere aktaracağı konuk köşemizde. Ardından hemen Tarz Radyo'dan ayrılmayın. Çünkü deli dolu saatler birazdan başlayacak. Harun Arpacı hocam bizi bekliyor. Benden hemen sonra birazdan Harun Arpacı hocamızın sunumuyla DJ Deli Olan'la Deli Dolu Saatler yayında olacak. Enerji depolamak istiyorsanız bu programı sakın ha sakın kaçırmayın diyorum. Ve sözü Selman hocama bırakıyorum. Buyurun hocam.
Çok teşekkür ediyoruz. Ben şiirlerimi yazıyorum ama kendim ezberleyemediğim için notlardan okumak istiyorum.
Evet.
Engelliye dair bir şiir yazdım. Engelsiz insanlara engelli diye ederler hitap. Bazısı ön yargıyla düşer bitap. Gördünüz işte yazıyorlar kitap. Hediyedir milli mücadeleye. Belki askere bile gidememiş. Vatan sevgisinden yürek erimiş. Kurşunum yoksa kalemim var demiş. Sivas'a bir kitap armağan etmiş. Kurtuluş Savaşı'nda kalemiyle. Yiğit kadın hali de edibiyle. Coşmuşlar küçüğü büyüğüyle. Biz de yazdık milli mücadele vesilesiyle. Kılıçtan keskin cümleler kullanılmış. Kongreye kalpler ısındırılmış. Engelliler de çok heyecanlanmış. Hemencecik kağıtlara sarılmış. Bu şekilde bir şiir yazdık ama tabii ki notlardan okuduğum için biraz heyecan da oldu.
Evet.
Ve Sivas Kongresi'nin 100. yılında Sivas Belediyesi, Sivas Valiliği ve üniversitemiz olarak bir şiir kitabı çıkardık. Engelliler Sivas Kongresi için Sivas'ta şiir yazdı. Ve bu da yazdığımız şiirlerden biriydi. Çok teşekkür ediyorum.
Ben de çok çok teşekkür ediyorum. Sevgili hocam programıma katıldığınız için bir suçumuz olur. Affınızı istiyoruz sizlerden ve değerli dinleyicilerimizden. Benim hikayeme katıldınız, hikayenizi anlattınız. Çok teşekkür ediyorum. Sivas'ı anlattınız bizlere. Sivas'a gidecek dostlarımız bence Sivas'ı tercih etmeliler diye düşünüyorum. Sivas çok güzel bir il olmuş. İnşallah bizlere de gezmek nasip olur diye düşünüyorum.
Her zaman misafir etmek isteriz. Çok teşekkür ederiz.
İnşallah. İnşallah hocam. Hocam çok teşekkür ediyorum. Son var mı söylemek istedikleriniz?
Sizlere ve sayın dinleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Bize bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyoruz. İnşallah bizler de aranıza katılıp programlar yapmak isteriz. Tekrar sağ olun. Hayırlı akşamlar.
Efendim haftaya aynı saatte saat 20'de benim hikayemde buluşmak üzere. Farklı bir sesle, nefesle buluşuncaya dek Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Hayırlı akşamlar efendim. Barış Bulut'un hazırlayıp sunduğu Benim Hikayem sona erdi.